gerçekten. Oysa adımız bile olduğu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında haftanın son iş gününde işte yine buluştuk, sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Çok değerli konuklarımızla ve önemli konularımızla bugün sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Gençliğimmiş elimden giden, önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadımsa da
devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Tema Vakfı'ndan Mukadder Ekremoğlu bizimle birlikte. Sayın Ekremoğlu, hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Tema ailemin TRT ailesine, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ve sizin ekibinize selamlarını iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Lütfen siz de selamlarımızı iletin. Çok
güzel.
Kıymet veriyoruz gerçekten yapılan çalışmalara. Bugün de sizinle doğal miras alanlarını konuşalım istedik. Doğal miras alanı deyince evet, hani aklımızda bir şeyler canlanıyor ama biraz sizden detayları almak istiyoruz. Bir alanın doğal miras alanı olan özelliği taşıması için ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Gayet böyle net, açıklayıcı bir soru sordunuz. Tabii ben bu konunun uzmanı değilim. Başta onu söylemek isterim. Dünya mirası ile ilgili bir bilgi, genel bilgi vermek isterim önce, doğal miras alanlarına geçmeden önce dünya mirası ile ilgili. Ama bu işi ben sadece ilgi duyduğum için ve ülkemdeki kültürel ve doğal varlıkların korunması için gönüllü olarak yapıyorum ve bilgilerim de gönüllü bir bilgi paylaşımı olacak. Bunu da baştan ifade etmek isterim. UNESCO Dünya Mirasları diye geçiyor başlık. UNESCO Dünya Mirasları, UNESCO bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler 1946'da kurulan Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü, UNESCO. Şimdi UNESCO böyle bir kuruluşu kurduktan sonra da miras alanları ile ilgili çalışmayı 1972 yılında başlamış. Böyle bir sözleşmeyi 1972 yılında imzalamış. Bir yerin, bir varlığın miras olabilmesi, dünya mirası olabilmesi için kriterler var. Tabii bu kriterler kültürel ve doğal kriterler olarak ayrılıyor. Biz bugün doğal kriterleri inceleyeceğiz ama en önemlisi miras olabilmesi için bütün insanın ortak mirası kabul edilmesi gerekiyor. Bir de üstün evrensel değere sahip olması gerekiyor. Şimdi biz tabii bugünkü konumuz Tema Vakfı'na geldiğim için doğal miraslarla ilgili onların kriterlerini paylaşmak. Bir dünya mirası alanı olabilmesi için 10 kriter var. Bunun 6'sı kültürel, 4'ü doğal. Biz o 4 doğal kriterden başlayabiliriz diye düşünüyorum.
Tabii ki. Evet. Lütfen 4 doğal kriter neler? UNESCO hani hangi kriterleri belirlemiş ve o alanların doğal miras olması için seçimde bulunmuş? Evet. Bunlarla devam edelim.
Tamam, teşekkür ediyorum. Bir kere bu 7. kriter olarak geçiyor tabii. Hı-hı, 6'dan hı-hı. Sonra doğallar. Öyle bir yer olmalı ki doğal miras seçilecek alan olağanüstü, eşi bulunmaz bir doğal güzellik ve estetiğe sahip olmalı. Örnek Büyük Kanyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ülkemizde kim var diyeceksiniz bu kriterden girmiş? Kapadokya ve Pamukkale. Bunlar ikili miras. Sadece doğal miras değil, hem kültürel. Evet, hem de doğal miraslarımız. Adaylarımız var mı bu kriterden bizim? Tabii ki, yani böyle eşi bulunmaz güzelliğe sahip adaylarımız. Kekova, Kaş, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Samsun. 8. kriter. Öyle seçkin ve önemli bir doğal yapı olmalı ki bize dünyanın oluşumunu ve insanlık tarihinin gelişimi hakkında bilgiler verebilmeli. Ya öyle bir yer olacak ki hem doğal gelişmeyi göreceksiniz hem de insanlık tarihinin gelişmesini göreceksiniz. Dünyadan bir örnek vermek gerekirse Lena sütunları, Rusya. Bizim bu kriterden adaylarımız var. Güllük Dağı, Termesos, Antalya. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı, bu kriterden adaylar. Şu anda aday listemizdeler. Zaten aday listemiz çok kalabalık. Çok kabarık bir listemiz var Türkiye'nin. 72'nin üzerinde aday listemiz olacak. Onları hemen şöyle sayılarına söyleyeyim size. Aday listemizde ikisi doğal, üçü karma, 72 kültürel, 77 adet varlık aday listemizde. Yani UNESCO'nun önce bir ön adaylık alıyor. Ondaki listemizde 77 varlığımız var. Bunların doğal olanları Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı ve Kızılırmak Deltası. Umuyorum ki bunlar en kısa zamanda onaylanmış olsunlar. Şimdi 9. kritere geçersek. Akarsular ve denizlerde öyle bir yer olmalı ki, tabii bu sulak alanları da kapsıyor, kıyıları da kapsıyor. Bize ekolojik ve biyolojik olarak dünyanın milyonlarca yıldır süregelen ve halen devam eden gelişimini göstermeli. Yani bu da bir önceki kritere çok benziyor ama burada ekolojik ve biyolojik olarak dünyanın gelişimini göstermeli diyor. Örnek, dünyadan örnek vermek istersek, Victoria Şelalesi buraya örnek. Tabii birçok örnek var ama ben bugün için birer örnekle yetineceğim. Bizim adaylarımız, bu kriterden girebilecek adayımız gene Kekova Kaş, Güllük Termesos. Yani bunlar bize demek ki dünyanın milyonlarca yıldır süre gelen ve halen devam eden gelişimini gösteren yerlerimiz. Ne mutlu bize böyle bir tarihi, dünya ekolojisi ve biyolojisi hakkında sahip, bilgiye sahip bir yerlere sahibiz. 10. kritere geldiğimizde öyle bir yer olmalı ki demişiz, bitki ve hayvan türlerinin tarihsel değişimi aynı anda gözlenebilmeli. Yani çok önemli bir konu bu. Hem bitki ve hayvan türlerini tarih boyunca değişimini gözleyeceksiniz. Ama aynı zamanda yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya bu varlıklar. Ve bu tehlikeye karşı da korunması gereken önlem almanız gerekiyor. Bu 10. kriterimiz de bu. Dünyadaki örneği Baykal Gölü, Sibirya, dev panda sığınağı Çin. İki örnek verebiliyorum. Adaylarımız Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti bizim bu kriterden adayımız. Evet, bir de özel notum var. Onu da paylaşmaya vaktimiz var mı?
Tabii ki, tabii ki,
evet, Türkiye'nin tek biyosfer alanı Camili, yani Artvin bölgesinde Karçal Dağları'nın eteklerinde bulunan Maçael bölgesi. UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezervi ilan edilmiştir. Dünyada 117 ülkede 621 biyosfer alanı bulunmaktadır. Bizde de Camili bölgesinde biyosfer alanımız vardır ve de çok değerlidir, çok kıymetlidir. Korunması gerekmektedir bunun çok özel bir şekilde.
Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından aslında bu doğal alanlar korunuyor ama İstiyoruz ki tüm dünyanın ortak mirası olsun ve UNESCO koruma altına alsın. Bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da özellikle Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün de çok kıymetli çalışmaları var.
Çok doğru.
Siz bu alanda bilgilendirme anlamında ne gibi eğitimler veriyorsunuz çocuklarımıza, gençlerimize?
Tabii, ne kadar güzel bir soru bu da. Çünkü bir konuyu bir yeri koruyabilmeniz
öncelikle
için bir konuyu
olmalıyız.
Evet, sahip çıkabilmeniz için bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Onun için de biz gönüllüler olarak bir bilgi eğitici eğitimini aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın, daha doğrusu İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin izinleriyle okullarımızda dünya mirasıyla ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Tabii kültürel miraslarımızı 18 onaylanmış Türkiye'de kültürel mirasımızdan bahsediyoruz ama doğal miraslarımızdan da bahsediyoruz. Çünkü tema adına da orada gittiğimiz de bu doğal mirasları geleceği koruyacak çocuklarımıza, geleceğe sahip çıkacak çocuklarımıza doğal mirasları da tanıtmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz bu konuda kendilerine.
O farkındalığı kendi içlerinde hissettiklerinde çocuklarımızın tepkisi nasıl oluyor? Nasıl yaklaşıyorlar
çok
size?
Çok keyifli oluyor, inanmazsınız. Ben hatta onlara şöyle bir soru soruyorum. İşte bütün dünya miraslarını, Türkiye'dekilerini gördük. Ankara'da dünya mirasımız var mı? Çünkü eğitimlerimiz Ankara özelinde devam ediyor. Çok heyecanlanıyorlar. Niye yok diye üzülüyorlar kendileri. O zaman olması için sizin bundan sonra bu saydığımız yerleri, işte doğal miras alanlarını, tabii Tuz Gölü'nü veya çevrenizdeki kültür varlıklarını daha farklı bir gözle bakmanız lazım. Daha koruyucu olmanız lazım ve o eğitimlerin sonunda onlar bir söz veriyorlar. Dünya mirası koruyucuları oluyorlar. Öyle bir sözleri var. Ben bundan sonra dünya mirası olabilecek kültürel ve doğal varlıkları koruyacağıma söz veriyorum diye söz veriyorlar. Kendilerini çok
iyi
hissediyorlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Ekremoğlu, katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Son cümlelerinizi alalım. Bu arada dinleyicilerimize de söyleyelim. Biz bugün doğal mirasları konuştuk ama ilerleyen programlarımızda kültürel mirasları da konuşacağız.
Kesinlikle.
Konuşmalıyız. Çünkü evet, eğitimleriniz aynı zamanda sizin de bahsettiğiniz gibi o yönde ve çocuklarımız madem UNESCO'nun birer küçük temsilcileri, biz de tüm dinleyicilerimize duyuralım, devam edelim bu eğitimlere, hem de mikrofonlarımız aracılığıyla istiyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Son cümleleriniz varsa alalım.
Tabii,
ve size şöyle veda edelim.
Teşekkür ediyorum. Aday listesinde olan doğal varlıklarımızla ilgili, tabii kültürel ve doğal varlıklarımızla ilgili daha çok bilgilenmeliyiz ve farkındalığı arttırmalıyız. Bu çevremize bakarken bu bizim doğal varlığımız, bunun kıymetini bilelim, bu bizim kültürel varlığımız, kıymetini bilelim ve hakkında bilgi toplayıp zarar verilmemesini korunması için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tema Vakfı'ndan Mukadder Ekremoğlu stüdyo konuğumuzdu. Özellikle dünyada ve Türkiye'deki doğal miras alanlarımızı konuştuk. Doğal mirasın korunmasının öneminden bahsettik. UNESCO'nun da bu alandaki çalışmalarından bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Bizi perişan etti kaybana kalasınca. Ben denizde dikenli dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak rüzgar savurur beni. Ben denizde dikenli dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Nasıl da hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Hasret yaktı bağrımı, gurbet bana ağlattı dumanlı dağlarımı. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur.
Hayat Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Efendim, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün iki pirin hayatından biraz bahsedeceğiz ama tabii o çok önemli kavuşma anından ve sonrasında belki de ayrılık anlarından ve onların hayatlarına neler kattı Mevlana'nın ve Tebriz'de Şems'in bu iki okyanusun kavuşması olarak adlandırılan kavuşma hem eserlerine hem kendilerine neler kattı? Biraz da bunları konuşalım istedik. Hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk efendim. Bu güzel faaliyetiniz için içerisinde bulunmaktan da ben şeref duyuyorum. İki okyanusun buluşması, yani iki derya gibi şahsiyetin bilgi, görgü ve anlayışla efendim dolu iki şahsiyetin buluşması, Hazreti Mevlana 37 yaşlarındayken Şems-i Tebrizi'de 60 yaşlarına yaklaşırken gerçekleşmiştir. Bugün anılan bu buluşmanın bundan çok asırlar öncesine dayandığını da hatırlatmak derinliği ve enginliği açısından anlamlıdır herhalde. Hı hı. 1244 yılı buluşmaları ve 1247 yılı ayrılışları. 22 ay kadar bizatihi beraber bulundular. 3 yıl içerisinde bir aralık da söz konusu. Efendim, günümüze ışık tutacak bir buluşmadan ve yine ışık tutacak bir ayrılıktan söz etmek herhalde yararlı olacaktır. Evet. Kaynakların belirttiğine göre Şems-i Tebrizi kendisine bir dost, hemdem, hatta bir şeyh arar ifadeyle anlatıyor bu buluşmanın öncesini. Rüyada görmüştüm diyor. Seni sakinleştirecek, seninle beraber olacak kişi Rum elinde, yani Diyar-ı Rum denilen, yani Anadolu'da diye kendisine bir müjde geliyor. Bir müddet sonra zamanı var, buluşacaksınız anlamında tekrar bir rüya görüyor ve sonuçta Hazreti Mevlana ile buluşuyor. Bunu kendisi şöyle söylüyor. Allah'a yalvardım, ya Rabbi beni kendi velilerinle tanıştır, onlar ile yoldaş et dedim. Rüyamda seni bir veli ile yoldaş edeceğiz dediler. Sordum, o veli nerededir? Ertesi gece bu velinin Rum diyarında, Anadolu'da olduğunu söylediler. Bir zaman sonra tekrar gördüğüm rüyada henüz vakti gelmemiştir, her işin bir zamanı vardır dediler. Yani bir arzu ve istekle aranan bir kişi, aranan bir hedef, ulaşılması istenen bir amaç mutlaka insanoğlu için olması gerekir. Bu duyguyu buradan öncelikle elde edelim. Şems-i Tebrizi böyle özellikli bir kişi arıyordu. Bu okuduğum cümleler onun Konya'da geçirdiği, Hazreti Mevlana ile bir arada bulunduğu 22 ay içerisinde söyleyip anlattıklarından kayıtlara geçen bilgilerdir. Bu kayıtları bizatihi Hazreti Mevlana'nın veya daha çok Sultan Veled, Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in kayıtlara geçirdiği ifade edilir. Hı hı. Yani önümüzde aslında gerçek var ve sözleriyle, düşünce dünyasıyla, bilgisiyle açıkça görebileceğimiz bir şahsiyet var Şems-i Tebrizi. Hayali bir varlık değil. Bu anlatımlarla karşımızda çok açık bir şekilde. Peki Hazreti Mevlana o güne kadar nasıl bir tablo içerisindeydi? Hazreti Mevlana birçok buluşmayı ve ayrılığı yaşamış bir kişidir. O onlu yaşlarda Anadolu'ya intikal etmiş kendi ana yurdundan. Ve orada bıraktığı sevdikleri de var, öyle anlaşılıyor. Mesela ablalarından bıraktığı var. Acaba neler hissetmiş bu ayrılığında 10 yaşına yaklaşırken? Rivayetler 5 ila 8 gibi yaşları da eklerler ama ayrılığı hissettiği ve yaşadığı açıkça ortada. Konya'ya ulaştığında 22 yaşındaydı. 18 yaşında Karaman'da evliliğini yapmış ve Konya'da 2 yıl sonra babasını kaybetti. Bu onun için büyük bir ayrılık oluşturdu. Çünkü babası onu cidden yetiştiren, yol açan bir şahsiyet olarak hayatında yer almaktadır. Bir yıl sonra buluştuğu babasının vefatından bir yıl sonra buluştuğu Seyyid Burhanettin'le 9 yıl kadar beraberlik yaşadı. Onu önder, irşad edici olarak gördü. Onu da 9 yıl sonra kaybetti. Ve arkasından Bu ayrılıştan 5 yıl sonra da Şems-i Tebrizi ile buluştu. Onların bu buluşmasının derinliğini hissettirmesi açısından Sultan Veled'in kendi kaleminden çıkan, yani 19'lu yaşlarda onu yani Şems-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'yı buluştuklarını da izleyen, değerlendiren sadık oğul, yani vefalı oğul anlamıyla anılan Sultan Veled'in cümlelerini okuyacağım. Esenlik ona, Musa peygamber olduğu halde peygamberliğin ululuğuna sahipken gene de esenlik ona Hızır'ı aradı. Allah üstün sırrıyla bizi kutlasın. Mevlana da o kadar üstünlüklere, güzel huylara, makamlara, kerametlere, nurlara, sırlara sahip olduğu, zamanında onun makamının eşi benzeri bulunmadığı halde Allah aziz sırrını kutlasın, Tebrizli Şemseddin'i aramıştı.
Yani yalnızca Şems aramıyor Mevlana'yı. Mevlana da aslında Şems'i arıyor.
Bu düşünce dünyası daima ilerlemeyi, özellik kazanmayı sağlayan bir düşünce dünyası. Öğrenim insanoğlunun hayatı boyunca sürdürmesi gereken bir alan. Asla ihmal etmemesi gereken. Ve bunun da temel dinamikleri istekli olmak, zevkli olmak. Mesela bu buluşmayla alakalı söylüyor Sultan Veled. Dileyen sevgilisine aşkı gerçekse sonunda dileğine ulaşır. Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin buluşmasıyla alakalı bu cümlede söyleniyor. Dileyen sevgilisine aşkı gerçekse sonunda dileğine ulaşır. Çünkü arayan bulur. Ne mutlu o kişiye ki ona kul olmuştur, yani seven olmuştur. Kul, yani bir manada bu seven kişi, gerçekse padişah demektir. Çünkü sevgili ona aşık olur. Sevgili sevene aşık olur bu sefer tersine. Onun da Hızır'ı Tebrizli Şems'ti. O öyle bir erdi ki ona kavuşsan, onunla buluşsan hiçbir kimseyi bir arpa tanesine bile almazsın. Karanlıklar perdelerini yırtar geçersin. Şimdi bu hissiyatı ve yaklaşımı öncelikle göz önünde mutlaka bulundurmak lazım. Bu 22 verimli dönem Hazreti Mevlana'ya elbette büyük özellikler katmıştır, ufuklar katmıştır. Ama bunu da yine bir sırlı, pek bilinmez bir buluşma olarak asla düşünmemek lazım. Bu çok hakiki, çok gerçek ve yol aldırıcı bir buluşma. Mesela hayatının son 15 yılı içerisinde büyük meşguliyetini oluşturan onun Mesnevisi, işte bu tablonun bir ürünüdür. Gerçek bir hayatı, günlük hayatı daha neşeli, daha huzurlu ve daha verimli nasıl geçireceğini anlattığı bir eserdir. Yoksa buluşma ve ayrışmaların insanı yıpratıcı, yok edici bir özelliği asla gözükmez.
Mutlaka katkıları var.
Diriltici, yükseltici, ufuk açıcıdır, hale getirmiştir. Dolayısıyla bu hem buluşmaya hem de ayrışmaya, ayrılmaya böyle bir anlam katmak çok önemli. Zaten hep özellik olarak biliriz, Türkiye'mizde de çokça anılır. Hani bu dünyadan öteki dünyaya göçüşü düğün gecesi olarak anlatan bir anlayışın gölgesinde bunu düşünürsek,
ya, evet.
Evet, ne kadar verimli bir tablo karşımıza koymuş olur. Şems-i Tebrizi Mevlana'yı dönemin en büyük alimlerinden birisi olarak görür. Dönemin yanında bulunması gereken en büyük veli olarak görür. Şems-i Tebrizi Mevlana'yı görür.
Aslında değil mi? Yaş mesela biri Şems-i Tebrizi 60 yaşında diye ifade ettiniz. Evet. Mevlana 37 yaşında. Hani insan hep kendinden daha yaşlı büyük birini pir olarak görür diye düşünürüz ama sanki burada bir farklılık var gibi. Mevlana o kadar ona yüce ve değerli geliyor ki o da onu pir olarak görebiliyor.
Efendim bu tabii bilginin yaşta ve değil. Olgunluğun ürünüdür. Gerek babası Sultanül Ulema'dan aldıkları, gerekse Burhanettin Muhakkik'ten, şeyhinden aldıkları ve tabii ki gördüğü önemli ciddi tahsil yolları. Efendim Karaman'da, Konya'da, Halep'te ve Şam'da Hazreti Mevlana ciddi tahsiller görmüştür. Ve kendisi bir alim olarak bilinir. Ve bunun yanı sıra o arif bir kişi ve tabii ki özellikle bir şair olarak ilave özellikler de kazanmıştır. Ama şimdi bu Şems-i Tebrizi'nin övgülerini söylerken Hazreti Mevlana'nın ona neler söylediğini burada ifade edersek şimdi tablonun diğer yüzünün de ne kadar önemli büyük olduğunu göreceğiz. Evet, göreceğiz. Hazreti Mevlana diyor ki mesela sen benimle beraberken ben fırından yeni çıkmış sıcacık kırmızı ekmek gibiydim. Sen gidince yollara dökülmüş ekmek kırıntılarını topla diyor. O haldeyim. Evet. Yani buluşmanın getirdiği tazelik ve canlılık efendim ama bunun yanı sıra ayrılışın getirdiği efendim durum.
O hamdım, piştim, yandım bundan sonra olan.
Bütün bu macera tabii. Macera aslında. Yani doğumundan, ülkesinden, ayrılışından ve Konya'da gözlerini yumarken büyük hakikate doğru göçmesinin hepsi birlikte. Bakınız Şems-i Tebrizi için yazdığı şiirlerden bir tanesi. Ve rivayete göre bu şiir Şems-i Tebrizi Konya'dan ilk ayrılığında Hazreti Mevlana'ya bir mektup göndermiş. Ve bunun üzerine diyor ki yüce ömrü uzadıkça uzasın. Tanrı görsün, gözetsin, korusun onu. Devlet sahiplerinin zevki veresiyedir ama zevke, neşe peşin olarak gelsin ona. Tatlı, alımlı, sımsıcak meclisinde donmuş, buz kesmiş kişi bulunmasın. Gayb aleminde kanat açmış canlar halı nakışı gibi huzurunda dursun, daim olsun. Devlet sağında solunda yürüsün, hem kuzeyinde olsun hem güneyinde. Beden, can derler, iki il var ya. Her ikisinde padişah da o olsun, vali de o. Tebrizli Şems peşin devlettir. Eldeki ikbal olarak o yeter bana. Ondan başkası sözden ibaret olsun isterse. Neyim varsa hem bedende hem de canda Şems'le beraber. Bunu böyle ifade ediyor varlığını. Efendim yüzlerce böyle beyit örneği Hazreti Mevlana'nın çoğunlukla Divan-ı Şems'te, Divan-ı Kebir diye andığımız kitabında ve önemli şekilde Mesnevi Şerif içerisinde yer almaktadır. Binlerce beyti alt alta getirebiliriz. Mesela bir iki tanesini okursam ben size. Buyurun. Der ki, ey Tebrizli Şems, padişah huylu, padişahların sırlarını harfsiz, sessiz, renksiz, kokusuz söyle. Güneş olmadıkça tan yeri nasıl ışır? Kuşluk çağı nasıl aydınlanır? Hemencecik herkesin kendisine kul köle olduğu Şemsettin'in lütfu ay gibi doğmuştu da, yapma ey seçilmiş er, yakma alemi demiş, onu men etmişti. Ey Tebrizli Şems, gel ey nur madeni, ışık madeni, çünkü bu ululuk ısı, bu saltanat sahibi ruh, senin ışığın olmadıkça donuk, cansız bir haldedir. Bu sevgi ve muhabbet böyle büyük bir noktadadır efendim. Tebrizli Şemseddin'den elde ettiğim kutluluk yok mu? Bu kutluluklarıma bütün kutluluklar secde eder benim. Mesela bunun gibi. Ve buna karşılık Şems-i Tebrizi'de o Konya'daki konuşmalarında biz onu Makalat diye kitabını anıyoruz. Konuşmalar diye de Türkçe ifade edebildiğimiz kitapta yeryüzünde gerçek bir veli alıyorsan o Mevlana'dır der. Yeryüzünde Hazreti Muhammed'i, Peygamber Efendimiz'i görmek istiyorsan onun vasıflarını Hazreti Mevlana'da gör diyor. Böyle bir üstünlük, böyle bir sevgi ve muhabbetle onu ifade ediyor. Dolayısıyla biz dostluk ve arkadaşlığın insana kazandırabileceği değerleri hem Şems-i Tebrizi'nin eserlerinde, sözlerinde hem de Hazreti Mevlana'nın tabii ki asırlar boyunca okunmakta olan Mesnevisinde görüyoruz. Arkadaşlık, dostluk bu dünyayı diriltecek olan bir hissiyat ve duygudur. Arkadaşsız ve dostsuz dünya, dünya olmaktan çıkar. Bunun üzerine, evet, Hazreti Mevlana çok şeyler söylemiştir. Buyurunuz efendim.
Şunu söyleyecektim. Şimdi hani hep insanların dönüm noktaları vardır ya, öncesi ve sonrası diye. Düşünceme göre o iki okyanus kavuştuğunda o ikisinin de hayatında dönüm noktaları açıldı. Ve yaptıkları, yazdıkları eserlerinde de o dönüm noktasından izler ortaya çıkmaya başladı. Öyle değil mi? Yani mutlaka bir öncesi ve sonrası hem söylemlerine hem eserlerine yansımıştır o buluşma, buluşmanın önce ve sonrasında.
Şimdi efendim, önemli şahsiyetler, büyük şahsiyetler zaten hayatlarını hep değerlendirmeyle ve yenileşmeyle geçirmektedirler. Hazreti Mevlana çocukluğundan itibaren gerek aldığı tahsille, gerekse gönül dünyasıyla ilgili edindiği tecrübelerle bu dönüşümü sürekli veya gelişimi sağlamış kişidir. Mesela kendisi zaten söyler, her gün ne hoştur bir akarsu gibi solmadan durulmadan bir konak açmak. Biz yeniciyiz. Eskilerin dönemi geçti der. Bu yeniliği yaşayan ve anlatan bir kişiydi. Şems-i Tebrizi ile bu gelişme sürecinin elbette ki büyük yenilikler kazandığı aşikardır. Önümüzde bıraktığı eserler çünkü o dönemden sonra yazılmış olmalıdır kesin kanaati var. Sadece belki bazı şiirleri, belki birkaç rubaisi, birkaç gazeli buluşmadan öncesine aittir. Düşününüz ki 40 bin beyit civarında bir eser ortada. Yani Külliyat-ı Şems-i Tebrizi veya Divan-ı Kebir diye andığımız Şems-i Tebrizi'nin adını taşıyor. Ama kitap aslında Mevlana'nın.
Evet.
Kitabı tamamıyla ona ait gibi isimlendirmiş. Ve gazellerinde yüzlerce kere Şems-i Tebrizi'nin adını anıyor. Yani bizim Mahlas Beyit dediğimiz, yani şairin adını bir rumuzla aldığı, andığı beytte büyük ekseriyetle Şems-i Tebrizi'yi yerleştirmiştir adı olarak. Dolayısıyla kazanım elbette. Ama bunu bir farklı bir dönüşüm ve değişim diye ifade etmek doğru değil kanaatindeyim adizane. Bu bir yükselişin anlatımıdır ve her ikisinin eserinde ortak birçok anlatım söz konusudur. Yani burada ifade ettiğimiz önceki arayışlar, hani daha özellikli bir kişiyle buluşma sevdası, Hazreti Musa ile Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın buluşmasına bunun aynen sözün başında söylediğiniz iki okyanusun buluşması gibi o mefhumu, o anlamı da bu güçlendiriyor. Nasıl sonuçlar vermez? Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir kıssaya atıf yapılarak Hazreti Musa peygamber ama Hızır Aleyhisselam'a ihtiyaç duyuyor. Hızır Aleyhisselam bazı bilgileri Hazreti Musa'dan daha önce biliyor. Hayatın gizemi, zorluğu, çözülmezliği, ilk görünüşteki anlaşılmazlığını izah eden bir buluşmadır bu. Hayata karşı daha temkinli, daha sabırlı olmayı öğreten bir buluşmadır bu. O nedenle Hazreti Mevlana der ki, çevrendeki her kişiye itibarlı, değerli diye bakmak durumundasın. Hani bunu bizim ecdadımız şöyle bir söze çevirmiş. Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil diye. İnsana karşı saygılı ol. O değersiz gördüğün kişi belki de Hızır'dır. Yani özellikli bir vasıftır. Kimileri gözükür, kimileri gözükmez. Hayatın bu güzelli tarafını bu bahsettiğimiz iki okyanusun buluşması, okyanus tabirini bizim büyüklerimiz bilginler için kullanır. Yani denizin o coşkunluğunu ilimdeki coşkunluğa benzeterek, evet, yani deniz gibi.
Programın başında dediniz ya hocam, derya, iki deryanın buluşması aslında.
Dolayısıyla bu yüceltmeyi her ikisiyle birlikte gerçekleştirmek, irşad eden, yol gösterenin hangisi olduğu yönünde bazı tartışmalar yapılmıştır. Hı hı. Ama genelde Mevlevi geleneği içerisinde ikisinin meclis, sohbet arkadaşı, birbirlerini aydınlatan kişiler olarak anılması münasip düşmüştür. Ve özellikle oğlu Sultan Veled'in, ki bu tabloyu izleyen kişidir o. Hı hı. Ve Konya'dan ayrılıp Şam ve Halep'e gittiğinde oğlunu görevlendiriyor Hazreti Mevlana. Bul ve getir şeyhini diyor. Ve anlatılana göre büyük bir saygı ve edeple onu bulduktan sonra efendim kendisi yürüyerek, Şems-i Tebrizi ise binek üzerinde Konya'ya geliyorlar. Ve bütün bu sahneyi bize bu çerçevesiyle anlatıyor. Hazreti Mevlana ile Şems arasında hani ayrılışla alakalı ifade edilen birçok senaryo da, evet, söz konusudur.
Tam da onu soracaktım hocam. Hep buluşmadan bahsettik. Bu ayrılıktan sonra peki neler oluyor? Söylemler nasıl değişiyor? Şiirler, yazılar?
Efendim, bu ayrılış ne şekilde gerçekleşti diye tartışmalar söz konusu. Onlara girmeyeceğim müsaadenizle.
Estağfurullah.
Ama Şems-i Tebrizi'nin ansızın Konya'ya geldiği gibi, Hazreti Mevlana ile karşılaştığı gibi, ansızın ben buradan ayrılacağım diye söylediği de kayıtlarda yer alıyor. Ve dolayısıyla ansızın bir gece o yine Konya'dan ayrılıyor. Zaten yerinde duran bir kişi olarak da gözükmüyor. Efendim, uçan Şems diye ona da ifade ediliyor. Çok gezginliği sebebiyle. Hazreti Mevlana Şems-i Tebrizi'nin Konya'dan ayrılışından sonra 1247 yılında, anlatıldığına göre, iki defa onu aramak için bizzat kendisi Şam'a gitmiş. Yolculuk yapmış. Bu arayışların sonucunda artık Şems Mevlana ile bütünleşmiş gibi gözüküyor Mevlana'nın anlatımlarında. Şems'i arayan Mevlana'yı görür. Şems'i arayana Mevlana, Şems burada der. Yani kendisinde. Ve irşat görevini, irşat vazifesini bütün insanlığa. Bunu rahatlıkla söylüyoruz çünkü günümüzde Hazreti Mevlana'nın bütün Müslüman ülkelerde bu görevi sürdürdüğü gibi bütün dünyaya hitap ettiği de aşikardır.
Evet.
Değil mi? Bu çok açık.
Evet.
Konya'da bu her an her şekliyle gözükmektedir bütün dünyadan yönelişler itibarıyla. Dolayısıyla biz ondan sonraki Şems-i Tebriz'in ayrılışından sonraki anlatımlarını Şems'le beraber dinler gibi, Şems'le Hazreti Mevlana'nın bir ortak ürünüymüş gibi de görsek ve Şems'i de böyle ansak, Hazreti Şems'i de böyle ansak, herhalde daha hoş ve güzel bir tabloya bu beraberlik oturmuş olur. Artık tek kişi konuşuyor ama aslında iki kişi var. İki ayrı bedende bir ruh gibi tabirlerini oluşturan kültürümüz bu beraberliği de böyle koymuştur. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın o gizemli yolculuğu, gizem yani yaşadıkları olaylardaki gizemleri kastederek söylüyoruz. Bu dünyada sıkıntı ve dertler yaşayanlara güzel bir örnektir. Her görüntünün arkasında başka bir gerçek olabilir. Sakin ve huzurlu bakmak gerekir. Görüntülerin sevince veya kedere ışık olduğunu ilk planda kabul etmemek lazım. Yani mücadeleyi her an sürdürmek lazım. Bu tablo bize bunu gösteriyor. Hazreti Musa kıssasında da zaten örnek budur. Biz görüntüye mahkum olduğumuzda kararlarımız farklı olacaktır. Ama o görüntünün arkasında olabileceklere dönük bir hissiyata, anlayışa doğru yaklaştığımızda ise tavrımız farklı olacaktır. Gerçek mutluluk, gerçek sevinç nedir? Onların ortak anlatımında bulunuyoruz. Bu buluşmayı hayatın en mutlu anı, tanışmış olmayı hayatın en mutlu anı diye bize anlatıyorlar. Bunda nasıl yararlanmayız efendim?
Değer hocam, son cümlelerinizi alalım. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz sizinle olan bölümümüzün.
Efendim, Aslında bu beraberliğin bize örnek teşkil etmesi ve bizim de arkadaşlık ve dostluk oluşturma noktasında, topluma vefalı olma noktasında önce kendimizi huzurlu, sonra çevremizi huzurlu yapar bir hale getirme açısından örnek teşkil etmesini hep dileriz. Bunu, bu anlamlı beraberliği hissetmeye kendimizi davet edelim derim.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler için. Bugün burada sizinle çok özel bir dostluğu, özel ilahi bir aşkı konuştuk. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin Konya'da buluşması, iki okyanusun kavuşmasını dinledik değerli hocamızdan. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Göçmek neyi bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızı. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Seslerinde buluştuk bugün de sizlerle sevgili dinleyicilerimiz ve programımızın geldik sonuna. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.